Atıl Önder. Dünyanın konuştuğu Atıl Önder.
Çocuğa böyle isim mi konulur Allah aşkına?
Çocuk yaptık, inanılmaz oldu.
İnanılmaz oldu. Kader ona yürü ya kolum demiş. Bizim tabii, kaderimiz tabii. Baştan kötü yazılmış.
Kesinlikle yani.
Mesela 3 paraysa.
3 para mı?
3 para. Bir anda meslek mi değiştireceksin bir haftada?
Ne yapayım seninle beraber oturup okey mi oynayalım?
Ben daha çok televole 5'im. O kadar orijinallikten uzak. Kendimden utandım zaten.
Ben de senden utandım.
Bizi ilk defa dinleyecek insanlar da mı var?
Ben iyi bir dinleyiciyim John.
Eski bir yol, kabul görmüş bir yol. İyidir, hoştur dedik.
Tabii.
Abi adını koyalım şu işin diyorlar ama ben...
Nebula'dan herkese merhaba.
Nebula tekrar sizlerle.
Nebula FM'in saygıdeğer, sevgili ve bir o kadar. Nebula derken atın...
Ama enteresan ya.
Evet. Bedavadan bir tık daha ucuz programınız Nebula. Bir kez daha sizlerle.
Evet, her anlamda ucuzluğuyla gönüllerde taht kuran ve asla daha bir, daha ucuz bir şeyin olduğuna sizi inandırmayan programınız. Ya bir süre teknik aksaklıklardan, ki bunlar da ucuzluğundan ileri gelen musibetler. Kesinlikle. Teknik aksaklıklardan ötürü sekteye uğramıştı. Yani daha iyi bir versiyonumuzla mı buradayız? Hayır. Hem teknik anlamda hem de insan kalitesi anlamında. Ya bilmiyorum yani, teknik aksanı vesaireyi bir noktaya kadar düzeltebiliriz ama ne bileyim, beni daha iyi bir versiyonumla güncellemediğiniz sürece bu nicedir. Bu program yapmak nicedir diyebiliriz arkadaşlar.
Bir süre bu podcast'i yapmadığımız bir dönem oldu. Atıl orada çift ana dal bitirdi. Sonra üzerine yüksek lisans yaptı. Bu yani bu gelebileceği en yüksek seviye. Öyle düşünmemiz lazım. Yani en azından teknik bir bilgi artık ona yeteri kadar doyum vermiyor ve onu yukarıya taşıyamıyor.
Ya en azından belli bir süre saçmalamadan üzerine konuşabileceğim bir takım konular.
Tabii ya, bir yere kadar o da.
Ya bir yere kadar.
ama bunların çeşitliliği tabii bir yandan da göz dolduruyor yani. İşte bilgisayar mühendisliği olsun, beyefendim endüstri mühendisliği olsun. Bunları okuduktan ve aynı anda okuduktan sonra bir psikopat gibi adeta kafayı yemiş gibi sonrasında ya ben bunlardan hiç tat alamadım diyerek kendini sinemaya veren ve vizörün arkasına geçen de bir arkadaşsın.
Ve
o da tat vermedi.
O da tat vermedi. Dedim ki bu sinemada kardeşim 100 yılı devirmiş bir sanattır dedim. Artık kabak tadı vermeye başladı. Dedim Cihangir'de bir kahvehanedeyiz.
O esnada reklamcı arkadaşların yanında. Dediler ki çok contemporary bir şekilde böyle sanat...
Onlar da dediler ki yani kapıdan geçiyorlardı. Dediler ki reklamcılığı düşünmez misiniz dediler Cold Action'la. Beni sektöre çağırdılar. Benim de yapacak daha iyi bir işim yoktu her zamanki gibi. O yüzden
10 küsur senedir insanlara hayal satıyorsun. Ve bu sayede kendine ev yaptın diyebilir miyiz?
Ya diyebiliriz açıkçası. Ama yani şimdi burada böyle bir takım bilgileri verdiğimizde biz ete kemiğe bürünüyoruz ya. Ben bunu sevmiyorum arkadaşlar ya. Yani.
Ha evet. Doğru.
Ben yani şey gibi. Yani kişiye dair işte sahip olduğu şeyler de mesela kendine dair ipuçları içeriyor ya. Mesela hı-hı, arabasını söylemesi, evini söylemek. Yani bu benim ne bileyim zihinlerdeki, hayallerdeki atlı alıp ete kemiğe büründürür. Ben bunu istemem açıkçası.
Ha sen hayallerde hala böyle işte fakir ama gururlu. İşte ne bileyim böyle sevabına dinlenen.
Ya evet, ben hani yaşam standardıma dair böyle somut bilgiye sahip olunmasını istemiyorum. Ama bir yaşam standardımın olduğu fikri insanlarda olsun istiyorum. Ya bir yaşam standardım olduğuna dair bir fikirleri olsun istiyorum. Doğru ya da yanlış, bakın yine söylemiyorum böyle bir şey. Ama öyle bir şey olduğunu düşünmeleri beni mutlu ediyor.
Yani en azından gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz. Senin köyüne işte MasterChef su kuyusu açmıyor. Yani öyle bir ihtiyacınız yok.
Ya yok Allah'a şükür.
Şimdilik.
Şimdilik.
Ama ileride zaman ne gösterir? Bunu bilemiyoruz.
Ya biz ya kimler kimlerin kuyularını kazıyor bizim köyde ama MasterChef bunlardan biri değil arkadaşlar.
Yani ileride yani
Müge Anlı'ya konu olası bir ortam ama yani bu ortamın MasterChef'le alakası yok sadece.
İşte insanın hayatında öyle bir dönem oluyor Atıl. Müge Anlı'ya konu olmaktan Netflix'te dokümenteri olmaya böyle doğru evrilen bir süreç oluyor. Allah bence herkese bunu nasip etsin. Çünkü ya, çok ince bir çizgi, anladın mı yani? Yani çıkmakla Netflix'e belgesel olmak arasında çok küçük bir nüans var. Orada daha böyle seri bir şekilde, ne bileyim, insan öldürdüğünüz, daha kendi böyle bir temarızın olduğu.
Ama böyle aslında sistemi de boşa düşüren hareketler bunlar. Mesela adam dolandırıcılık yapıyor ve hani bir takım paraların peşinde koşuyor, insanları dolandırıyor. Bir noktada hani sistem onu içeri alıyor ki yani adam artık haksız yere para kazanmasın. Ama adam Netflix üzerinden para kazanıyor bu sefer. Aklım hala dolandıramadıklarımda derken o Netflix röportajının birinde hesabına para yatmış oluyor Netflix tarafından zaten.
Ve o arkadaşların sürekli böyle HD videoları falan bulunuyor ya, böyle işte küçükken böyle babasının aldığı araba, işte oyuncakla arabalar, bilmem neler falan, hepsi HD be kardeşim. Yani bu çocuğu siz psikopat olsun diye büyütmüşsünüz belli ki, anladın mı? Elimizde kanıt olsun da ileride biz bunları satarız.
Ya şimdi video sektörünün, elektroniğin falan Amerika'da daha gelişmiş olduğu gerçeğini bir kenara bırakarak söylüyorum. Bu bana da hiç inandırıcı gelmiyor açıkçası. Ya yani hiç inandırıcı gelmiyor. Ve mesela az önceki örneklerden, ya en böyle belki de renkli örneklerden biri Tiger King ya mesela.
Evet.
Yani adam ya suçludur vesaire demiyorum ama ya ilk sezonu yayınlanmış vesaire. Ya ikinci sezon hapishaneden katılıyor programa. Yani ikinci sezon hapishanede verdiği röportajlar. Ve hani yapım ekibi hani doymuyor. Diyor ki Tiger King'in hikayesi çok güzel ama biz burada yani Tiger King'in hikayesini anlatırken Doug Antle diye bir adam anlattık ya, böyle guru gibi bir şey, o da kedici bir adam. Bakın diyor, bir spin-off diyor. Hop, oradan da 3 bölüm onu anlatıyor. Şimdi aslında şöyle bir şey oluyor. Yani suçception gibi bir şey oluyor. Yani ya iç içe geçmiş suç belgeselleri. Ya yani çılgın bir sarmal haline geliyor ve herkesin para kazandığı bir sektöre dönüşüyor bu. Şöyle, yani Tiger King var. Şimdi Tiger King'in içerisinde bahsi geçen hayvanat bahçesi sahiplerinden biri var, Doug Antle diye. Tamam, şimdi onu aldık. Onun dokümenterisinde de zamanında onun taciz ettiği iddia edilen bir kadın var mesela. Şimdi bir sonraki aşamada onu da alıp böyle sonsuza kadar giden bir şey. Yapımcı da diyor ki zaten ekibi ben diyor 3 aylığına kiraladım diyor. Ya bu 1,5 ayda bu bitti diyor. 1,5 ayda da bunlar boş durmasın diyor.
Sizde başka hikaye var mı diyor böyle.
Sizde çabuk diyor.
Sağına soluna bakıyor. Ne bileyim.
Ben mesela şey vardı geçen böyle. Bu Doug Antle zamanında böyle hayvanat bahçesine gelen aileleri falan kekleyip çocuklarınızı filmde oynatacağım diye bayağı böyle Hollywood şeyde ödüllü bir yönetmen de bulup bir film yapmış orada. Ve 2 tane çocuk yıldızı seçmiş o parayı verenlerin çocukları arasında. Onlardan bir tanesi röportaj veriyordu mesela. Diyor ki film çok iyi olacaktı. Kariyerim yürüyecek gidecek falan. İşte küçük Michael J. Fox gibi bir şey olacağını hayal ediyor herhalde. Kariyerim oraya gidecek yani falan diye düşünürken hiçbir şey olamadım diyor. Böyle hüzünlü bir hikayesi falan var. Bak ben orada mesela yakaladım.
Yani şey diyorsun, bak bu artık çok zorlama.
Ay o da şey gibi, yapımcı diyor ki bunu not aldınız değil mi diyor. Bir sonraki belgesel için.
Kamerayı kapattıktan sonra çocuğa diyor ki yani kaç bölümlük bir acı çektin diyor. Ne kadar üzüldün. Bize biraz ondan bahset.
Diyor ki ailen diyor Betamax kasetlere falan ilgili miydi diyor.
Senin böyle full HD videoların var mı o zamanda?
Senin böyle hani birkaç dakikalık da olsa hayatının farklı dönemlerinden üzerine dış ses okuyabileceğimiz en azından.
Şey bir de video var, bir de aynı zamanda böyle işte eşine, dostuna, akrabasına gittikleri zaman bunların hepsinde böyle kalas gibi şeyler de oluyor. Fotoğraf albümleri. Böyle evet, açıyorlar şak diye işte. Atıl'la 78 senesinde tanışmıştım falan.
Ya kardeşim. Ya şey gibi yani.
Ne ara fotoğraf çekiyor bu kadar ya.
Şey gibi Ana Britannica'nın şahsi hikayelerle ve hiç ilgi çekici olmayan görsellerle süslü hali gibi. Devasa bir şey açıyorlar. Ya o biraz sıkıcı ki. Ama o sıkıcı görseller hayatlarının bir noktasında işte anlam buluyor.
Evet işte. Herkes parasına bakıyor kardeşim. O yüzden arkadaşlar böyle çevremizdeki insanlara dikkat edelim. Böyle Netflix'te belgesel olmaya değer gördüğümüz insanlar varsa Yani delidir, meczuptur deyip geçmeyelim. Bol bol onlarla fotoğraf ve video çektirelim. Sonra ileride bunlar yani, çok lazım olacak.
Yani işte o yüzden hani önemli olan iyi bir hikaye. Ve ondan ziyade geçmişe dönük bir inceleme yaptığımızda zamanda kaydedilmiş görüntüler var mı yok mu? Bu aşırı önemli. Ya yoksa çünkü kardeşim bir yere varmaz o hikaye.
Hakikaten ya. Yani ne anlatacaklar ki? Benim mesela hiç böyle bir çocukluk anım yok, anladın mı? Yani benim benliğimde de yok. Ben zaten her şeyi unutmuşum. Ama bir yandan somut bir görsel de yok elimde. Somut bir veri de yok. Böyle biz çünkü seninle tam şey dönemiyiz de böyle. Telefonlarda video kaydedilmeye başladığı ama o videonun da 50 piksel falan olduğu dönemler var,
evet,
ya böyle.
Evet.
Yani dönüp bakıyorum mesela işte ortaokuldaki şeylerime bulabilirsem işte 3GP'ler falanlarda. Bakıyorum böyle ya, video öyle bir şey ki Tamagotchi gibi. Anladın mı? Kendimi öyle görüyorum böyle. 50 piksel, o ben miyim? Başkası mı? Ne oluyor? Hiç belli değil.
Ya o ben miyim? Sanal bebek miyim? Çok anlaşılmıyor.
Hiç anlaşılmıyor.
Öyle bir sıkıntı var.
O yüzden işte bizim ailelerimiz zamanında ne Betamax'e yatırım yaptı, ne bilmem neye yatırım yaptı. Telefon desen zaten dandiniydi falan. Bizim gençliğimiz yok ortada yani. Jason Bourne gibi öyle adamım şu an sorarsan. Hani devlette falan da kaydım olmayacak. Off the grid yaşayacağım böyle.
Ya benim geriye dönük baktığımda gerçekten hiçbir video kaydım yok. Bir tane var. Onu bana izletmişlerdi. O da sünnet dönemime ait bir kayıt.
Yani peki sünnetçin ünlülerin sünnetçisi miydi? Ünsüzlerin
sünnetçisi. Ya ünsüzlerin sünnetçisiydi.
Sıradanların sünnetçisi.
Ya bu sıradan bir sünnet mi olacak? Hani yoksa şatafatlı böyle PR değeri tavşan bir sünnet mi olacak? Ona bakıyorlardı. Ona göre gönderiyorlardı bunu işte.
Sana ünsüzü geldi.
Bana ünsüzü düştü.
Senin aile gibi Tarkan'ı sünnet ediyormuş bir tanesi.
Ya işte ben ve kardeşim yani. Biz bayağı ünsüzdük.
Çok ünsüz.
Ya çok ünsüzdük yani. Öyle alelade bir sünnet şeklinde ilerledi hikaye. O yüzden oradan da bir hikaye çıkacağını düşünmüyorum. Sadece benim böyle sünnette takılan takıları, ziynet eşyaları, böyle kimse bakmazken etrafı kolaçan ettikten sonra yastığımın altına sakladığım görüntüler mevcut. Ya ileride ne bileyim bir dolandırıcılık hikayem olursa ya kurgucuya da yön gösteriyorum şu anda.
İlk emarelerini burada göstermişti diye.
Ya kurgucu yönlendirmek gibi olmasın ama sanki o sahnelerde dış sesin altına bu görüntüler iyi gidebilir gibi.
Kesinlikle.
Ya zaten Netflix'le anlaşmayı yaparsam kurguya müdahale edeceğim. Ya oraya da işaretleyeceğim.
Zaten başka görüntü de yok yani. Evir çevir onu kullanacaklar işte. Dansa meraklı diyecekler. Senin orada böyle halaya katıldığın bir video olacak falan.
Ya bir de her şeyim var ama onun görüntülerine erişemedim. Ama onu yaşadığımı biliyorum. Başka birinin anıları değilse bu. Ya da başka birinin anılarıysa bu kadar kalitesiz anılar böyle önemli bir işlem sonucu niye bana ekildi? Yani onu da anlamadım. Ama ninni çoban, ninni koyunları zilli diyerek bir köylü kıyafeti üzerimde ilkokulda dans etmişliğim var.
Ne bir dakika. Ne diyerek?
Ya ninni çoban, ninni koyunları, zilli koyunlara kurt gelmiş, kurt izi belli. Dediğim. Yani o hikayede neyi anlattığımı hiç anlamadım. Çocuk aklımda da yetişkin aklımda da hiçbir şekilde anlamadım.
Hangi dansla anlatıyordun?
Biraz masum bir dansla. Yani biraz boyun bükük.
Koyunun belli olduğu, işte neyi zilli olan neydi?
Koyunları zilli.
Ha, koyunlar zilliydi pardon. İzi belli vesaire böyle hani. Ne bileyim benim aklıma yani, çok dediğim gibi dramatik bir şey geliyor.
Koreografi çok yani şey gibiydi yani, çok sönüktü bence. Dedim ki yani hocam, dedim ben bir noktada şimdi ya kuzu kuzuyla girsem mesela. Ya kuzu kuzuyla ben sahneye girsem. Mesela diyorum hani
konsepte de uyumlu gibi. Uyuyor, evet, konsepte uyumlu gibi.
Uyumlu gibi dedim ama yani kabul görmedi. O zamanlar tabii ki böyle bireysellik, bir birey olma falan bunlar tabii ki çok sevilen şeyler değillerdi. Koyun teması yani, siz de görüyorsunuz ki. Koyun yani, teması üzerinden.
Abi şey pedagogların böyle şey bir önerisi var yani, diyorlar ya bebekle bebek gibi konuşmayın, işte insan gibi konuşun. Çocuklarla insan gibi konuşun falan. Yani bu tarz böyle şiirler, ne bileyim işte şarkılar vesaire bana çok manasız geliyor o yüzden. Bizim bir tane şey vardı. Türkçe öğretmenimiz vardı böyle, Bulgaristan göçmeni bir amca. Gelmiş. İlk dersimize girdi, tamam işte. Dördüncü sınıfta mıyız neyiz? Bir tane şiir kitabı yazmış. Çocuk şiir kitabı. Bize onu satmaya çalışıyor, tamam mı? Çocuklar çok güzel diyor, alın diyor. Ama o yaşta bile bize çok saçma geliyor. Böyle çocuk şiirleri konsepti. Satamadı abi. Sonra kütüphaneye bağışladı, tamam mı? Ben de merak edip açtım. Nedir yani bu şiirler diye. Bir tanesi şeydi. Antiloptu şiirin adı. Şöyle başlıyordu. Afrika'da antiloplar canavar görünce hoplar.
Yani...
yani...
ya bir antilopun gözünden yazılmış galiba.
Antilopun gözünden yazılmış da. Yani antilop tamam. Sonra başka hayvan gelmedi mi aklına? Canavar derken neyi kastediyorsun?
Ya orada tabii ki işte o doğal ortamlarında işte Masai Mara'da vesaire, orada safariye çıkmış insanları gördüklerinde onlar gözlerinde tanımlayamadıkları bu canlıları bir canavar olarak.
Bak aslında müthiş bir eleştirel de bir yanı var.
Bitimliyorlar tabii ki.
Yani, canavar görünce hoplar ya abi.
Yani ben aynı pencerede olduğunu düşünüyorum. Ajan Smith'in insanları virüslere benzetmesi ve
antilopların insanları canavara benzetmesi. Ya,
çok yakın. Ya aynı damardan. Sadece biri yani. Sadece biri bir alelade bir öğretmen arkadaşımız tarafından yazıldığı için bu kadar sükse yapmamış. Diğerleri Wachowski'ler tarafından ve Warner Bros. Vesaire.
Ama evet. Ama alt metni aynı.
Tabii özü itibariyle aynıdır. Ya bu biraz şey gibi ama özü itibariyle aynıdır da bizim en basit canlı ile bile kromozom anlamında, genetik anlamda belli bir ortaklığımız olması gibi. Öyle bir aynılık.
Ve şey gibi söyledi yani. Özü itibariyle aynıdır. Evet, bu konuyu da kapattığımıza göre devam ediyoruz.
Ya TRT'deki türlerin kökeni.
Of.
Aynen. Öyleydi yani gerçekten. Netflix'e konu olası. Gerçekten Netflix'te filmlere, film serilerine, dizilere dönüştürülesi, eserlere dönüştürülesi. İnsanlarla tanışıyoruz hayatımızda ama senin verdiğin örnekte olduğu gibi hayatları hiç de beklendik ölçüde ilerlemiyor. Başka yerlere savruluyorlar.
İlerlemiyor.
Yani o yüzden biz de ülkece böyle büyük bir sanatçıyı kaybetmiş oluruz belki de.
Kesinlikle. O yüzden kendi nişlerinizi belirlerken birazcık daha seçici olmanız çok daha önemli. Yani ben 55-60 yaşına geldim. Bir Türkçe öğretmeniyim ve hayatımın şu döneminde çocuklar için şiirler yazmak istiyorum gibi bir beklentiniz, bir şeyiniz varsa mesela tekrar ya, değerlendirmek için hiç de geç değil.
Mesela o dayımız da ya kim bilir bunu ne duygularla ne hayallerle yazmıştı. Yani bu şey gibi usta bir müzisyenin hani şey gibi Opus Magnum'u. Hani Opus Magnum olacak benim. Hani
podcast'lere meze oldu.
Ya podcast'lere meze oldu. Yani hayat hep de size beklediğinizi vermiyor arkadaşlar. Vermiyor. Buradan da onu anlıyoruz.
Abi üf, çok güzel ya. Çok güzel gerçekten.
Belki ama mesela anlıyorum. Mesela bu hikayeyi başka türlü anlatarak, süsleyerek, geçmişten bir takım VHS kasetlerle destekleyerek. Yani çok acayip bir Netflix filmi de yapabiliriz. Bilmiyorum.
Ya her şeyin... Her şeyin böyle belgeselini yapmaya başladılar artık. Bir de böyle konseptleri falan şey yap, çarpıştırmaya başladılar artık.
Tabii tabii böyle şey de yapıyorlar böyle. Lokal bir şey alıyor. O lokal şeyi tüm dünyadaki herkesin ilgisini çekebilecek şekilde böyle bayağılaştırıyor, genelleştiriyor. Hani o entertainment'ın normlarını uyduruyor falan filan. Mesela geçen şeyin fragmanını görmüştüm orada. Pera Palas'ta gece yarısı. Yani çok buralı bir hikaye ama bir yandan da bakınca aslında tam buralı da bir hikaye değil. Avrupa'yı da bir hikaye falan. Şimdi oradan ne ekmekler çıkacak? Ben şu an gözümün önünde geliyor yani. En çok izlenenler birinci sırada duruyor. Posterini görüyorum şu an.
Tabii ki. Tabii ki. Ya ben şey duydum en son. Bir şeyle mühendisle bir aşçıyı takım yapıp İşte su üzerinde batmadan 200 metre gidebilen bir pasta falan yapıyorlarmış böyle. Hani Bunlar nasıl fikirler?
Ya bunlar... bunu bence bir bota yazdırmışlar. Rastgele cümleleri bir araya getirmişler, sonra bir fikir olmuş bu.
Kimlerin hangi kulislerde aklına geliyor böyle şeyler hakikaten anlamak mümkün değil.
Ve bunu Metaverse'de yapmamız gerekiyor diye yazmış mesela. Metaverse yapmak zorunda kalmış.
Bulduğu her böyle kelimeyi yapıştırıyor.
Öyleli. Geçen bu Pera Palace'ı falan da gördükten sonra gizemin peşine düşüp, bu esrarın peşine düşüp kendim böyle her şeyi olay yerinde deneyimlemek istedim ve nereye gittim bilin bakalım.
Netflix. Pera.
Netflix'e gidemedim daha. Aslında mantıklı. Ben hep Netflix'in bana gelmesini bekliyorum. Belki de ben adım atmalıyım.
Olmaz. Sen gitmelisin ya.
Çok doğru. Ben Pera Palace'a gittim. Yani işte bu kadar yani. O kadar. Yani bir influencer olsaydı influencer olsaydı bunun devamı da olurdu. Yani Pera Palace'da gece yarısından önce Pera Palace'a gittim falan filan diye. Ama olmadığım için bir ya. Şeyim yok. Ama şu gerçekten çok doğru bence. Biraz gidince tarihine falan da bakıyorsun, hikayesine bakıyorsun. Gerçekten tarih hikayeleştirildiğinde ve ilgi çekici öğelerle, bu filmler olur, kitaplar olur, desteklendiğinde öğrenciye aş oluyor, yoksa hiçbir şekilde geçmiyor. O batılılaşma hikayesini Pera Palace üzerinden anlatsalardı, Orient Express'ten inenlere burada kalacak Avrupa'ya bir otel lazımdı. Onlar da Sirkeç'ten Pera'ya işte bu otele geldiler. Otelde şunlar kaldı, bunlar kaldı falan. Dese ben okeyim. Ama bana bir sürü isim sayıyor yani. İkinci Mahmut, Abdülaziz, Abdülmecit. Kardeşim.
Bunları da seviyorum ama.
Bunları da seviyorum ama yani Netflix'e satılabilecek bir hikaye de değil mesela. Öyle kıyaslıyorum.
Evet yani çünkü sayı falan verdiği zaman bu devamlılığa giriyor. Öncesinde merak ediyor. Yani ikinci Abdülhamit var, ben birincisini izlemeliyim önce falan gibi. İzleme oranlarını da düşürür.
Yani diyorlar ki Netflix ikinci sezonunu almış bir dizi mesela. Birinci sezonu yok gibi oluyor.
Yok gibi oluyor, evet.
Havada kalan bazı şeyler oluyor.
Yani bir çekiyorsun Osmanlı'nın çöküşü. Aa.
Daha dur, daha ne oldu, yeni kuruldu falan diye kafanda şey yaparken. 700 yıl ne kadar çabuk geçti.
Abi ekipte arkadaşlar var. Suriyeli bir arkadaş var, ailesi gelmiş buraya. Hintli bir başka arkadaş da onları ziyarete gitmiş. Bana diyor ki evde Türkçe konuşuyoruz diyor. Ve şey bu arkadaşın annesi Türkçeyi şeyden öğrenmiş. Ertuğrul dizisinden öğrenmiş.
Ya sürekli epik cümleler kuruyor.
Evet evet, evdeki konuşmaları bir düşün yani. İmdi yürek yırtılır diyor falan. Anlatıyoruz bakın böyle konuşulmuyor aslında, böyle tabirler yok falan. Ama öğrenmiş bir kere yani.
İmdi yürek yırtılır. My heart is broken.
My heart is torn apart. Yani düşündüğün zaman Orhun yazıtları da çok şeydir yani, böyle döneminin ne bileyim Radiohead'idir yani.
Radiohead'idir. ama şey değildir. Evanescence'ı değildir.
Değildir. Coldplay'dir en fazla.
Coldplay'dir. Coldplay'dir. O da hani bir yere kadar bir yere, kabul edilebilir.
Bozmadığı dönemler ya.
Bozmadığı dönemlerdir. Abartıyor be. Chris Martin, Gavin Petrov'la evli olduğu dönemler falan bir abartıyor.
Orhun yazıtlarının en iyi dönemi.
En iyi dönemidir. Yani Chris Martin de en iyi dönemidir. Muhtemelen.
Of. Evet. Oluyor yani böyle şeyler.
Gerçekten insan hayretler içerisinde kalıyor arkadaşlar.
Gerçekten öyle.
Ama şeyleri gördüm. Yani mesela bir yazar olarak, eli kalem tutan biri olarak mesela Pera Palace'a gittiğimde şey gibi baktım öyle. Gerçekten burada Ernest Hemingway'ler, işte Agatha Christie'ler gerçekten bu otelde kalmış ve hani ben de kaldım. Ya mesela kadar, bu hiçbir yerde böyle yazmayacak ama ben benim anlattığım hikayede sadece bu kısmı var. Ya bütün hikayelerde orası anlatılıyor zaten.
Peki yanlış hatırlamıyorsam Agatha Christie'nin bir tane kitabını yazdığı yer de orasıydı değil mi?
Tabii Orient Express'i de için vesaire. Orada şeyler falan da var. Bu arada böyle mistik de bir yer olduğu için ve garip garip hikayeler de var burasıyla ilgili. İşte Agatha Christie'nin hayatının bir döneminde 11 günlük bir kaybolduğu dönem var. Haber alınamıyor. Rivayetlere göre kaybolmuş, gitmiş. Artık beyiyle mi tartıştı? Ne oldu bilemiyoruz orayı. Yani beyiyle tartışıp böyle bindi trene. İstanbul'a geldi. Sirkeci'de. Öyle fink attı. İşte Grand Pazar'ın oralarda. Ve hani ayakları onu Pera Palas'a getirdi. O 11 günün hikayesi falan da var işte orada. Hani orada yazdı, orada şu oldu, bu oldu. Ve yıllar sonra işte Agatha Christie'nin oradaki odasına, duvara bilmem neye gizlediği bir anahtar bulundu. O da işte Amerikalı bir medyum orada olduğunu söyledi falan. Hikaye gittikçe Netflix oluyor bakın fark ettiyseniz.
Bakın geliyor kafası.
Bakın kafası geliyor. Bakın ikinci sezona geçtiğimizi hissediyorum. O derece.
İlk sezon zaten cepte. Anahtarın bulunduğu yer değil mi? Tam.
Anahtarın bulunduğu yer. Birinci sezon. Sezon. Ha, orada bitiyor. Böyle değişik rivayetler var. Yani farklı farklı şeyler de var. Yani bir ilk sahiplerinden birinin intihar ettiği oda var. Hatta ilk sahibinin intihar ettiği bir oda var galiba. Onun da kedisinin ölümüne dayanamayarak intihar ettiği söyleniyor. Değişik değişik hikayeler var.
Peki bir şey soracağım. Eli kalem tutan biri olarak orada geçirdiğin gece boyunca hiç en azından bir draft olsun ya da böyle küçük bir şeye sticky nota bir şeyler falan yazdın mı bari?
Ya orada hikayeler okudum falan böyle. Bir tane ressam gitmiş de sabah 5'e kadar 102 tane resim çizmiş falan. Böyle.
İşte yani bak el alemi çocuğuna güzel yapıyor.
Yok ben Survivor izledim.
Ama bütün suçu da modernizme atıyorsun değil mi? Yani şu televizyonu da koymayıverin be kardeşim şuraya.
Arkadaşlar eskiden odada televizyon yoktu. O yüzden Agatha Christie'nin dikkatini dağıtacak herhangi bir unsur yoktu. O yüzden yani, yazabilmişti.
Yani gaz lambası eşliğinde kafayı bula bula. Yani. Anladım. Hiçbir şey yapmadın yani. Bayağı gittin orada. Anlattılar sana böyle medyumlar bir şeyler falan filan.
Bir şeyler bir şeyler. Değişik yerlerine girdim çıktım. Bütün oda şeylerine baktım. Yani kral bilmem Edward'ın bilmem nesine falan suite'ine baktım. İşte orada Mata Hari şeyi vardı.
Peki orada bir şey soracağım. İnsanların kalabileceği yerlerle daha önce kalınmış ve müze olan yerler ayrı mı? Yani mesela biri senin odana girip böyle kapıyı açıp burada da Agatha Christie zamanında kalmıştı falan diye. Sen orada bornozlasın.
Arkadaşlar şu an burada Agatha yok diyorum. Agatha. Bu odada yalnızım diyor. Vallahi yalnızım diyor.
Yani böyle çat kapı girip anlatıyorlar mı yani? Bak burada bu kaldı. Şimdi de bu gerizekalı kalıyor falan diyor böyle. Seni insanlara geliyor falan.
Tabii tabii böyle bir rehber eşliğinde insan aşağılıyorlar. Arkadaşlar fark ettiğiniz üzere diyor dünya giderek daha kötü bir yer oluyor diyor.
Bak inanmazsın şurada.
Kimden nerede diyor.
Gördüm şu Louis kaldı ya. Bir de şunun tipine bak Allah'ını seveyim. Parayı veren kalıyor işte arkadaşlar diyor. Adaletsiz bir dünya.
Ya, arkadaşlar diyor böyle berbat bir dönemde yaşıyoruz ya. Şu anda daha iyi farkına varıyorum ki diyor. Hani diyorum ki ayıp oluyor diyorum artık hani. 100 kişi getirmişsin beni aşağılamak için buraya. Hani bu çıkarımı yapmak için hani bana ihtiyacın yoktu yani. Hani ben burada yanıyor gibiyim yok yere.
Bak ne kadar da dilli deyip senden bahsediyorlar yine.
Bak ne kadar da dilli ama iki tane cümle yaz desem yazamaz diyor. Ama Agatha Christie'nin odasında kalıyor. ya diyor ki bu zaten diyor bu yani dil bilgisi yanlış yapmadan tweet atamaz diyor. O kadar üzerine geliyor. Allah kimlere kaldık diyor. Diz çökerek böyle vura vura ağlıyor. Ah Agatha diyor. Ah diyor. Odam kimlere kaldı diyor.
Sen artık orada bir şey değilsin. Ziyaretçi yani orada kalacak biri değilsin. Bayağı sirk maymunu gibi. Anladın mı? Kapı açıp böyle yeni bir tür insan gösteriyor.
Ya ben orada ne bileyim böyle bir antilop, bir kapuçin maymunu falan.
Aynen.
Burada, bir şey gibi böyle.
Bunu da Gaziosmanpaşa'dan getirdik diyor. sen o esnada perdelere zıplamışsın. Perdelerden sallanıyorsun.
İstanbul diyor 1900'lerin başında neredeydi diyor, nereye geldi diyor. Herkes diyor İstanbul Süleyetik çarpık kentleşme falan üzerinden anlatır diyor. Bakın ben size insan üzerinden anlatıyorum. En iyi... En iyi insandaki bozulma üzerinden anlatılır diyor. Şuna bak, hilkat garibesi diyor.
Arkadaşlar insanı insana insanla anlatmak istiyorum ama bu hayvan, bunu görüyorsunuz işte diyor.
Tam anlatacağım diyorsun, dönüp bakıyorum insan mısın diyorum böyle. Basıyorum, vazgeçiyorum.
Of. Yani hiçbir şey olmadı öyle mi? Bir post-it'i falan dolduracak bir şeyler yazmadın.
Vallahi hiçbir şey yazmadım. Bir de yani çok şey gibi buldum, yani herkesin yapacağı bir hareketmiş gibi de düşündüğüm için de yazmadım. Bir de yazmak gerekirse ne diyeyim, hani Agatha Christie romanı gibi bir şey yazmak gerekiyor. Yazamıyorsan da hiç mi yazmasam acaba diye düşündüm, hiç yazmadım.
Ama belki yani çok daha iyisi olacaktı. Belki yani bundan sonraki jenerasyon Atıl Önder orada kaldı diye anlatacaktı böyle. İlk başta aslında hiç böyle belli etmedi. Tipini bir görsen böyle kitap yazamaz dersin. Biz de çok inanmamıştık falan böyle diyorsun. Arkandan böyle anlatıyorlar.
Ya şey gibi anlatıyorlar böyle işte. Ernst Hemingway, işte Alfred Hitchcock, Agatha Christie ve hiç anlam veremediğimiz bir şekilde. Bizi de yanıltarak. Falan da eklemelerle beni söyleyeyim. Söylemeden önce böyle duramıyor.
Bütün engellerine rağmen.
Tüm engellerine rağmen.
Hani böyle yani, şey vardır ya böyle işte spektrumdaki çocuklara falan şey yaparlar. Yani ya da büyük insanlara falan işte. Engelli olmasına rağmen bilmem ne.
Rağmen. Ya rağmen. Mucizelerin gerçek olabileceğini müjdelercesine. diye anlatıyor. Bizi Tanrı'ya yeniden inandırtan. Öyle de olsa bir şekilde ben de o şeyin içerisinde yer almak isterim açıkçası hikayenin. Yani ama evet. Bu geriye dönük olarak yapılabiliyor mu böyle bilmiyorum yani. Hani artık yani? Mesela yani şimdi atıyorum gitse Orhan Pamuk da Pera Palas'a kalabiliyor yani. Kalır yani, ne olacak?
Ama
yani
kaldı. Evet.
Hani şey gibi mi diyecek işte Agatha Christie'nin işte Afiyet Şiko'nun ve Orhan Pamuk'un kaldığı Pera Palas mı olacak orası artık?
Evet, onu da yani bir yerde son bulması lazım. Doğru söylüyorsun. Hani nereye kadar, anladın mı?
Nereye kadar?
Hani kimden daha bahsedeceğiz falan.
Ve Rain Man'in ve işte Okunuşmak'ın ve yani.
PewDiePie'in.
Hani ne bileyim.
Evet. Doğru söylüyorsun. Bir yerde bırakmış olmaları lazım. Yani müze şeyine kavuştuğu anda tamam arkadaşlar bundan sonra ünlü almıyoruz. Alsak da burada içerik üretmiyor lütfen. Hani kitap yazacaksanız başka yere gidin, orada devam edin. Çünkü biz tanıtamıyoruz artık. Sıkıldık.
Ya böyle de bir hikaye arkadaşlar. Gittim gerçekten gezdim, yedim, baktım. Ya şahane bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Orada Atatürk'ün de konakladığı bir oda var. Orada da kendisine ait şahsi eşyalar var. Orada konaklamanıza gerek yoktu orayı görmeniz için. Her gün işte 3 ile 4 arası gezebileceğiniz de bir yer.
Fakirler için böyle bir ayrılmış bir süre var diyorsun.
Tabii yani fakirler de bir saatliğine de olsa diğer insanları, mal mülk sahibi konaklayan insanları rahatsız etmediği sürece içeride gezinebiliyorlar.
İşte belki de şeyin Agatha Christie'nin şeyi farkı buydu yani. Şimdi müze olmadığı için sürekli içeride gezen falan birileri olmuyordu. Hani rahat rahat yazıyordu. Belki sen
çok
de
karışık. İşte çok karışık, evet. Yani.
Karışık.
Çok fazla şey var.
Çıkarın şu insanları, şey katilin kim olduğunu bulamıyorum. Unuttum ya, vallahi unuttum. Ben yazıyorum bu kitabı, hatırlamıyorum kim olduğunu.
Ya katil kimdi diyor böyle. Agatha Christie'nin bir şey vardı ya, kapanışı böyle. Herkes dizler böyle ve katil evet. Açıklar orada. Evet. Tam oraya geliyor. Hayda diyor, şimdi kimdi yahu diyor.
Ben de hatırlıyorum. İpuçlarını ben kime vermiştim, ne yapmıştım.
Oradan sen miydin ya diyor, soruyor tek tek falan. Bir yere varamıyor tabii.
Of. O zaman
böyle de arkadaşlar.
Pera Palas'la bir programımızın daha son düzlüğüne gelelim mi Atıl?
Gelelim. Tam da programın o noktasındayız sanırsak.
Evet. Hatta bence şu an tüm dünya, özellikle Türkiye olarak zamanın durduğu bir yerdeyiz. Yani ben öyle hissediyorum en azından. Şu programı işte seninle bir aydır yapmıyoruz atıyorum ama hiçbir şey değişmemiş gibi hayatlarımızda. Hiçbir şey ilerlememiş gibi. Sadece böyle tarih atıyor. Aa Şubat oldu, aa Mart oldu. Bence sadece sayılar üzerinden konuştuğumuz böyle değişik bir döneme girdik. O yüzden kendimize tutunacak bir şey bulmamız lazım arkadaşlar. Kendi can simidimizi olabildiğince hızlı şişirip hayatta kalmaya çalışmamız lazım. Günler geçiyor. Çok sıkıldım. Send help diye bitiriyorum şimdi.
Galiba bu bir posta gazetesi şiiri.
Hakikaten.
Galiba. Posta gazetesi demişken de Üstad Haydar Dümen rest in peace. Sana da selam olsun.
Çok tatlı pamuk.
Hakkın ödenmez. Gerçekten mizah günü de çok gelişmiş bir ustadır.
Ha, o yüzden. Anladım. Hakkını tabii, ödenmez doğru. Derken. Okey okey.
Yok yani.
Verdiği tavsiyeler falan. Yani.
Yok o açıdan değerlendirmiyorum ama tabii yani sonuçta diploması da vardı herhalde. Doğru da söylüyordu.
Herhalde. Herhalde biliyordu yaptığı
işini. Arkasından da konuşulmaz. Yani arkasından da konuşulmaz. Yani öyle gerçekten de her şeyin çok normalmiş ve anormalmiş gibi geldiği dönemlerdeyiz. Şey muhabbetinde olduğu gibi bir ürünün 10 lira olması da makul, 100 lira olması da makul. Çünkü makul olan ne bilmiyorum noktasındayız. O yüzden bir yandan da yani bu programda çok mu güzel geçti? Güzel de geçti. Bir yandan da geçmemiş de olabilir ama dönemi var ki.